Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle birlikte sevgili dinleyiciler. Bugün yine sizden gelen soruları da cevaplayacağız İstanbul'la ilgili. Ama bunun dışında bugün çok özel bir konuda konuşacağız, hatırlatalım. Bugün İstanbul'u İttihat ve Terakki'yi konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugün İttihat ve Terakki dedik. Aslında birkaç zamandır bu konuyu konuşmayı hep düşünüyoruz. Gündem değişti, başka konular girdi araya ama İttihat ve Terakki'nin Osmanlı tarihi için çok kritik bir açılımı var aslında.
Hem öyle hem de günümüzdeki pek çok hadisenin temelinde İttihat ve Terakki geleneği yatmaktadır. İttihat ve Terakki Osmanlı tarihinin 10 yıllık bir devresini ihtiva eder. 10 yıl çok bir yıldı ama şu anda içinde bulunduğumuz pek çok meselenin temelinde, mesela Ermeni sorunundan tutun da seçimlerdeki bazı antidemokratik uygulamalara kadar hepsi bize İttihat ve Terakki'den kalma bir takım gelenekleri, terakkileri, anlayışları yansıtması bakımından önemli. Hı hı. Bir de İttihat ve Terakki'nin İstanbul tarihi için çok mühim bir yeri var. Bu 10 yıllık İttihat ve Terakki İstanbul'u önceki İstanbul'dan bir hayli farklı hadiselere, hı hı, farklı hatıralara sahne olmuş.
İttihat ve Terakki ne demek ve nasıl kurulmuş?
Evet, İttihat birleşmek, terakki yükselmek demektir. Bu ikisi esasen masonik tabirlerdir. Birleşme, yükselme, yücelme tabirleri. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 19. asır ortalarında 1800'lü yıllarda bir rejim muhalefeti başlamıştı. Avrupa'dakine paralel olarak. Bu rejim muhalefeti bir takım işte Şinasi gibi, Ziya Paşa gibi, Namık Kemal gibi zamanın entelektüellerinin, okumuş yazmış kimselerinin Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki bir takım müesseseleri iktibas ederek, kendisine uygulayarak içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkacağını, memlekete böylece hürriyet geleceğini, insanların daha mutlu olacağını, refah ve saadetine kavuşacağını söylüyorlar, buna inanıyorlardı. Hı hı. Tabii çok kimsenin bildiğinin aksine bu Jön Türkler veya Genç Osmanlılar da denilen grup zamanın padişahı olan Sultan Abdülaziz de değil, onun başbakanı olan Ali Paşa ile ters düşmüşlerdi. Tanzimat devri.
Muhalefetin altında bu mu yazıyordu yani?
Evet, çok kimse bunların padişaha muhalif olduğunu, Osmanlı ilkelerine, anayasaya, monarşiye, padişahlığa muhalif olduğunu zanneder ki işin doğrusu bu değildir. Bunun altını çizmek lazım. Tanzimat fermanı ile beraber Sultan Abdülmecit gibi fevkalade demokrat, fevkalade müsamahalı, toleranslı bir padişahın tahtta bulunduğu Osmanlı Devleti hakikaten Avrupa'yı bir monarşi, Avrupa'yı bir rejim sergiliyordu. Bu devirde işte yetişen münevverler, entelektüeller zamanla tanzimat bürokrasisi dediğimiz tanzimat ricalinin devleti biraz baskıcı bir politikayla takip etmesinden şikayetçiydiler. Hakikaten Sultan Mecid, Sultan Aziz bunlar fazla müdahale etmezlerdi iktidara. Yani başbakan, kabine devleti idare ederdi. Bugün modern demokrasilerde de böyledir. Fakat işte bu bürokratların Osmanlı geleneğinde böyle bir şey var. Biraz fazla baskıcı olması, dediğim dedik olması, farklı fikirlere, farklı görüşlere müsamahakar olmaması işte bu Jön Türkleri doğurdu. Jön Türkler uzun zaman Ali Paşa'ya ve tanzimatçılara muhalefet ettiler. Türkiye'de kalamayınca da muhalefetlerini rahatça yapabilecekleri Fransa'ya gittiler.
Halbuki tanzimat da ya da tanzimat dönemi de bir açılım, bir değişim, bir öncekine göre bir özgürleşme dönemiydi.
Tabii, elbette.
Ama buna bile muhalefet
tabii,
ettiler.
Tabii zaten yani. Bu bile onlara yetmedi ve zaten tanzimatın getirdiği bakış açısı bunları biraz daha hürriyet, biraz daha serbestliğe itti. Hı hı. Yaşama tarzı itibariyle Ziya Paşa, Şinasi, Namık Kemal gibiler modern bir hayat yaşıyorlardı. O zamanlar Osmanlı ülkesinde pek revaçta olmayan Avrupa'yı bir hayat yaşıyorlardı. Modern giyiniyorlardı, ibadet etmiyorlardı, içki içiyorlardı, kadınlarla kızlarla serbest konuşuyorlardı. Hepsi Fransızca biliyordu. Yani böyle bir Avrupa hayranlığı vardı yaşantılarında.
Ama bu o döneme göre ters
döneme
düşen
göre, tabii,
tavırlardı.
Yani
onlar.
Cemiyetin pek kabullenemeyeceği tavırlar. Hele idarenin geleneksel ne olursa olsun, ne kadar modernleşirse modernleşsin, bir takım kökleşmiş geleneklerden vazgeçmeyen devlet ricali için de tersti. Bunlar bu terslikten dolayı yurt dışına gittiler. Sultan Abdülaziz yurt dışına ziyaret yaptığında 1867 yılında bunlarla konuştu, ikna edip hepsine birer devlette birer vazife vererek yurda dönmesini sağladı.
Bu bir strateji miydi?
Evet. Yani bunların yurt dışında bulunmaları Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki amme efkarındaki, kamuoyundaki imajına zarar veriyordu. İkincisi de Sultan Abdülaziz hakikaten merhametli bir hükümdardı. Bu kadar yetişmiş, kendisine emek verilmiş, mekteplerde okumuş, masraf edilmiş kimselerin yurt dışında heba olmasını da istemiyordu. Hı hı. Hakikaten her birisi kudretli birer entelektüeldi. Memlekete döndüler. Ahmet Mithat Efendi Rodos mutasarrıf oldu. Namık Kemal Midilli mutasarrıf oldu. Her birisi Osmanlı Devleti'ne görev aldılar. Bunların çocukları da aynı şekilde görev aldılar. Mesela Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'a Sultan Abdülhamit Mabeyn Katipliği vermiştir. Yani en yakınında görev vermiştir. Bu Jön Türk hareketi böylece etkisini, ağırlığını kaybetti. Fakat Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyetin ilanına sebebiyet verdi.
Şimdi Jön Türkleri de biraz anlamak lazım. Bir kere Jön Türkler gizli kapaklı, kenarda köşede buluşan, bir içten içe çalışan bir grup
yok,
mudur?
Yok, hayır.
Yoksa yani genel anlamda o dönemin yok. Adı mıdır?
Şimdi birazdan İttihat ve Terakki'de göreceğiz. İttihat ve Terakki gibi bir grup değil. Bunlar bir grup entelektüel bir araya geliyorlar. Bunların şiirleri, piyesleri, romanları, yazıları, gazete makaleleri belli görüşlerin etrafında dönüyor. O da Osmanlı Devleti'nin meşrutu monarşiye gitmesi, parlamentonun toplanması, başbakanın seçimle gelmesi ve başbakanın yetkilerinin tırpanlanması yönündeydi.
Basının da desteklediği görüşler
tabii,
bunlar
elbette.
Zaten o dönemde.
Bunlar tabii elbette ki gizli kapaklı değilse bile birbirlerinin konaklarında, köşklerinde toplanıyorlardı. Bunların hepsi dikkat çekici bir şekilde o zamanın ileri gelenlerin oğulları, ileri gelen ailelerden, zengin, eğitim görmüş kimselerden de. Bu da enteresan.
Tabii yani genelde halktan, biz evet halktan bekleriz.
Halktan gelme değil. Hayır, bunların hepsi belli bir aristokratik yapıya mensup kimselerdi. Hepsi tahsil görmüş, iyi ailelerin çocuklarıydı. Gizli kapaklı bir dernek değil. Bunlara Jön Türkler ismi zaten dışarı tarafından verilmiş.
O dışarı tarafı da enteresan. Hep tarih Jön Türklerin de İttihat ve Terakki'nin bazıları tarafından kullanıldığını, yönlendirildiğini, angaje edildiğini
mümkündür. Bilhassa İngilizler, zaten Ali Paşa Fransız taraftarı bir politika takip ediyordu. Mesela Reşit Paşa zamanında Jön Türklerin o kadar faaliyet gösterdiğini görmüyoruz. Ama Ali Paşa, Mustafa Reşit Paşa'nın yetiştirmesi olmakla beraber Reşit Paşa İngiliz politikasına taraftar. Ali Paşa Fransız politikasına taraftar. İngiltere ve Rusya Türkiye'de İngiliz politikası dışında bir Fransız politikasının yerleşmesine, Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin de hakim olmasına göz yumamazlardı. Bundan dolayı Jön Türkleri el altından desteklemişlerdir. Bunlara imkan, matbaa, kağıt, gazete, dergi çıkarma imkanı tanımışlardır. Hı hı. Ve işin görünüşteki tarafı da Mısır Hidivi'nin kardeşi Mustafa Fazıl Paşa. O da enteresan bir hadisedir. İsmail Paşa ile ikiz kardeşti bunlar. Küçük kardeşi, 15 dakika küçük kardeşinden. Padişaha bir teklifte bulundu. Dedi ki bizde de Mısır valiliği sizin gibi olsun. Ailenin en yaşlısına geçsin. Babadan oğula geçmesin dedi. Hatta bununla ilgili ben size ne lazımsa yardımda bulunurum dedi. Sultan Aziz Osmanlı padişahlarının gelenekleri olan bağlılığından gelen bir yapıyla buna karşı çıktı. Mısır'da veraset sistemi değiştirilmedi. Böyle olunca Mustafa Fazıl Paşa çok kızdı Sultan Aziz'e.
Antipati.
Fransa'da bu Jön Türkleri mali olarak finanse etti. Fakat gelin görün ki Mustafa Fazıl Paşa İsmail Paşa'dan önce öldü. Yani zaten değişse bile veraset o Mısır valisi olmayacaktı. Mustafa Fazıl Paşa güzel giyinmeyi, güzel konuşmayı, güzel bir hayat yaşamayı seven, konforlu yaşamayı seven bir kimseydi. Jön Türkleri bunlardı. Bu da destekledi. Fakat bu Jön Türklerin Avrupa'daki hareketi kısa sürdü. Dediğim gibi Sultan Aziz fevkalade diplomatik bir manevrayla ve Ali Paşa'nın ölümünden sonra, tabii Ali Paşa ölmüştü. Ali Paşa'ya bunlar zamanın firavunu, zamanın Nemrud'u, Şeddat'ı, Haccac'ı zalim gibi isimler takarlardı.
Peki buna rağmen neden müdahale etmedi padişah?
Yurt dışına kaçmışlardı.
Hayır, Ali Paşa'ya neden mi?
Efendim şöyle, Ali Paşa çok güçlüydü. Yani arkasında Fransa hükümeti vardı. Ali Paşa azledildiği zaman Fransa ülkedeki ağırlığını, gücünü kullanarak Osmanlı hükümetine baskı yapıyor ve tekrar Ali Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini sağlıyordu.
Şimdi çok enteresan.
Buna muvaffak olamazsa da Ali Paşa'nın yerine gelen sadrazamın muvaffak olmaması için el altından çalışıyordu.
Şimdi çok enteresan. Ali Paşa'yı Fransızlar orada tutuyor ama Jön Türkleri de en çok yine Fransa besliyor. Evet. Jön Türkler yine en çok Fransa'da
bulunuyorlar ama esas İngiltere destekliyor. Fransa zaten demokrat bir ülke. Yani kendisine sığınan herkesi destekliyor. Şöyle düşünür onlar. Biz Ali Paşa'yı kullanırız. Ali Paşa'nın düşmanını da yine kullanırız diye düşünmüş de olabilir Fransa. Yani Fransa kültür emperyalizmini seven, kültür ihraç etmeyi seven bir devlettir. Mesela İngiltere gibi değildir o. kendisindeki fikirlerin yayılmasını isteyen birisidir. Bu da enteresan hakikaten. Hı-hı. Hem Ali Paşa'ya karşı hem Fransa'da yaşıyorlar. Evet. Fakat İngiltere'de yaşayanlar da vardı John Türklerin.
Ama hep yani İttihat Tedarikleri de Fransa. Almanya'nın bile önüne geçiyor zaman zaman.
Tanzimat devrinde Osmanlılar'da bir aşırı Fransa taklitçiliği görüyoruz. Bu memleketimiz için fevkalade zararlı olmuştur. O zaman bunun sebepleri var. Fransa ihtilali sebebiyle zaten revaçta. Öteden beri Türklerin dost olduğu bir devlet. Kültürünü ihraç etme iddiasında olan bir yer. Zamanın diplomasi dili Fransa diplomasisi. Diplomasi gelenekleri 14. Louis'den beri Fransa diplomasi gelenekleri. Dolayısıyla Fransa'nın bir hakimiyeti var. İngiltere böyle değil. Rusya ve Avusturya'nın zaten böyle bir iddiası yok. Dolayısıyla Osmanlı ricalinin önünde, ıslahçıların önünde bir model var, o da Fransa. Hı hı. Ve bu modeli almışlar. Osmanlı Devleti idare teşkilatı, merkez teşkilatı, maliye, okullar, mahkemeler her hususta Fransız modelini esas almıştır ki bu Osmanlı Devleti'nin bir kayıp olmuştur. Neden? Bir kere Fransız modeli Fransız hayat tarzına uygundur. Fransız hayat tarzı ise Osmanlı hayat tarzına fevkalade uzaktır. İkincisi Anglo-Sakson sistemi dediğimiz İngiliz sistemi Osmanlı Devleti'ne daha yakınken bu sistem alınmamıştır. Osmanlı Devleti'nde ve Cumhuriyet Türkiye'sindeki reformların zaman zaman başarısız olması, zaman zaman çıkmaza girmesi benim kanaatime göre Fransa'nın model alınmasının ile ilgilidir. Fransız modeli Türkiye için uygun bir model olmamıştır. Bugün de bunun insanlar artık yavaş yavaş farkına varıyor. Fakat bunu değiştirmek ve buradan sıyrılmak fevkalade zordur. Şimdi bu dönemde zaten böyle bir Fransız hayranlığı ve hakimiyeti var. Elbette ki Jön Türklerin Fransa'ya gitmesi, Fransa'da yaşamaları, Paris'in o hürriyetçi liberal havasını solumaları ve bundan ilham alarak fikirlerini yazıp çizmeleri tabii karşılanabilir.
Kısa bir ara vereceğiz, ardından tekrar burada buluşacağız. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İttihat ve Terakki konuşuyoruz. Jön Türklerle ilgili birkaç başlık. Tabii Jön Türkler hakikaten böyle çok yenilikçi, çok sıcak, çok ateşli bir ismi olmasına rağmen Türk siyasi tarihinde beklenen efekti maalesef oluşturabilmiş bir grup değil.
Oluşturamamış çünkü bu grup bir takım şahsi problemleri olan, iddia ettikleri görüşlerde de bir takım tutarsızlıklar olan kimselerdi. Bunlar idealist, hatta ütopiste varan, hayalpereste varan derecede idealist idiler. Söyledikleri doğruydu fakat Türkiye'nin de belli bir şartları vardı. Bunları nazara almayan kimselerdi. Neden almıyorlardı onu biraz evvel söyledim. Çünkü hepsi zaten İstanbul'da doğmuş büyümüş paşazadeler, zengin ailelerin çocukları. Türkiye'nin ne Arap ülkelerini bilirler, ne Balkan ülkelerini bilirler, ne Anadolu'sunu bilirler, halkın nasıl yaşadığını, beklentilerini. Bunları bilebilecek durumda değillerdi. Devlet idaresinde de tecrübeleri yoktu. Bundan dolayı söyledikleri bir hayalden öte gidememiştir. Yalnız şu kadar ki ikinci meşrutiyetin ilanını sağlamıştır. Yani bu Türk siyasi tarihinde böyle bir şeysi vardır. İkinci olarak da Jön Türkler yazdıkları eserlerle İttihat ve Terakki'yi beslemiştir. İttihat ve Terakki
bir çekirdek kadro.
Tabii bunlarla beslenmiştir. Bunlarla beslenmiş ve yetişmiştir. Jön Türklerin bu bakımdan önemi vardır.
İttihat ve Terakki'ye dönecek olursak tekrar dediniz ki Türk siyasi hayatında o dönemle ilgili filmlerde de aynısını görüyoruz. Ciddi bir özenti içinde oldukları ve Türkiye'ye bir elbise biçtikleri görülüyor. Ama bu hani Türkiye için belki kolları kısa, boyu uzun, bedeni dar bir elbise. Yani Türkiye'ye uygun olmayan bir elbise.
Evet, bu aynı şeyi iddiaçılarda da görüyoruz. İddiaçılar Jön Türklerin doğurduğu bir gruptur, daha etkilidir. Türk siyasi tarihinde daha etkili olmuştur. Günümüze kadar da tesirleri biraz evvel arz ettiğim gibi vardır. Ama İttihat ve Terakkiciler de genç, tecrübesiz, Türkiye gerçeklerinden habersiz, Jön Türkler kadar bile entelektüel olmayan, Avrupa tanımamış, Avrupa'yı sadece tiyatrolarıyla, kafe şantanlarıyla, ışıklı şehirleriyle, temiz caddeleriyle, mebusların serbestçe konuştuğu parlamentolarıyla tanıyan ve bunu olduğu gibi Türkiye'ye tatbik etmek isteyen insanlardı. Ve sonradan iddiaçılar da zaten bunun böyle olmadığını anlamışlar. Fakat bu sefer Türkiye'ye çok daha büyük zararlar vermişlerdir. Yani bunu telafi etmek uğruna çok daha büyük zararlar vermişlerdir. Türkiye gelmiş olduğu noktadan da geriye dönmüştür. Osmanlı Devleti'nde belli bir demokrasi geleneği kurulmuş ve gelişmişken iddiaçılar bu geleneği 50 sene geriye götürmüşlerdir.
Peki adım adım isterseniz ilerleyelim. Kimler tarafından İttihat ve Terakki kuruldu? Legal bir kuruluş muydu? Ve özellikle de Balkanlarla ilişkisi nedir?
Evet. Şimdi İttihat ve Terakki Sultan II. Abdülhamit'in saltanatı devrinde 1890'lı yıllarda kuruldu. İlk olarak tıp fakültesi içindeki bazı talebeler tarafından kurulmuş illegal bir cemiyettir. Terakki ve İttihat Cemiyeti adıyla kurulmuş. Sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti iddiadı başa almışlardır. Çünkü birleşmek ve yükselmek daha mantıklıdır. Cemaatin, bu cemiyetin kurucuları İshak Sükuti gibi, Abdullah Cevdet gibi, zamanın meşhur İbrahim Temo gibi, zamanın meşhur entelektüelleridir. En azından entelektüel çevrede tanınan kimselerdir. Tıbbiye Mektebi'nde kurmuşlardır el altından. Bildiri yayınlamak, bir araya gelmek, toplantılar yapmak ve ileride ne yapacaklarını kararlaştırmak şeklinde kurulmuştur. Sultan Abdülhamit'in çok meşhur bir istihbarat teşkilatı vardı. Bu istihbarat teşkilatından kurtulamamışlardır elbette ki bunlar. Tıp fakültesindeki bu kuruluş. Fakat zamanın okul idarecilerinin müsamahası sayesinde bu cemiyet göz ardı edilmiş. Yani göz yumulmuştur faaliyetlerine.
Yani farkına varılmış ancak...
Bir gençlik hevesidir.
Önemsenmemiş.
Evet, bir gençlik hevesidir. Çocukların üzerine gitmeyelim demişlerdir. Ve zamanın okul idarecileri bunları göz yummuştur. Zamanla bunlar diğer mekteplere, Harbiye Mektebi'ne, Mülkiye Mektebi'ne de sirayet etmiş. Ve o zaman talebeler, aynı talebe hareketleri gibi talebelerin okuduğu yüksek mekteplerde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin birer şubesi teşkil edilmiştir. Bu cemiyet daha sonra Rumeli'de yine illegal olarak ve artık talebelerin dışına çıkan halk arasında da neşvi nema olmuştur.
Türkler mi yine destekliyor yoksa
Türkler, Arnavutlar, azınlıklar. Türkler, azınlıklar yok başlangıçta. O da enteresandır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde azınlıklar yok. Fakat zamanla önce Müslüman azınlıklar, azınlık diyemeyiz belki, Arnavutlar gibi, Pomaklar gibi. Fakat daha sonra gayrimüslimlerin de, bilhassa Katolik Ermenilerin de ve Yahudilerin de önemli ölçüde yer buldukları bir cemiyet olmuştur. 1908'e böyle geliyoruz. Bu cemiyetin kurucular arasında şimdi Sabateist olarak bilinen, o zaman Avdeti denilenlerin de önemli bir yeri ve rolü vardır. Bunun sebebi şudur. Cemiyet kültürü Osmanlılar için çok yenidir. Henüz cemiyetler kanunu diye bir kanun yoktur. Osmanlıların serbestçe cemiyet kurmaları anayasa gereği olmakla beraber, bu zaten serbestçe kurulacak bir cemiyet değildir. Çünkü İttihat ve Terakki Cemiyeti neticede rejimi değiştirmeyi...
Düzene muhalif.
...bir cemiyettir. Bundan dolayı böyle bir Kanarya Sevenler Cemiyeti gibi legal olması zaten o şartlarda mümkün değildi. Sabataist denilen dönmeler, azınlık psikolojisinin verdiği tesirle kültürlü, birkaç yabancı dil bilen, şehirlerde yaşayan, Avrupa görmüş kimselerdi. Bunlar elbette ki İttihat ve Terakki gibi modern bir kuruluşun içinde önemli yer tutacaktı. Ve bundan sonraki faaliyetlerinde de önemli bir rol oynamıştır bu avdetiler, Sabataist denilen kimseler o zamanki tabirle. 1908'e böyle geliyoruz. 1908'e gelindiğinde Sultan Abdülhamit'in, yani rejimden memnun olmayanların sayısı giderek artmıştır. Bunun da çok basit sebepleri vardır aslında. Sultan Abdülhamit 1877 Osmanlı-Rus Harbi'di ki 93 Harbi diye bilinir ve Osmanlı tarihi için bir felakettir. Rumeli'nin, Mısır'ın, Kıbrıs'ın, Kars, Ardahan, Batum gibi Türk topraklarının kaybedildiği, Rusların Yeşilköy'e kadar geldikleri büyük bir felakettir. Bu felaket arkasında imzalanan Berlin Anlaşması'yla bu felaketin tortuları bir miktar temizlenebilmiştir. Bunu bahane ederek Sultan Abdülhamit zamanın parlamentosunu kapatmıştır, feshetmiştir ve yeniden seçim yaptırmamıştır. Çünkü Sultan Abdülhamit savaştan ve savaşın kötü bitmesinden meclisi sorumlu tutuyordu. Meclisin yarısı gayrimüslim, yarısı Müslüman, birbirine girmiş, bir hayli problemler olmuştur. Bu bakımdan da belki haklılık payı var. Ve memleketi saraydan idare etmeye başlamıştır. Tabii tek elden idare edilince bir takım zaafların da beraberinde gelmesi tabiidir. Bu devirde Sultan Abdülhamit'ten memnun olmayanlar giderek artmıştır.
Bu dönemin ciddi bir istibdat dönemi olduğu...
İstibdattan ne anladığınıza bakar. Evet, demokratik bir rejim değil. Yani son söz sarayda bitiyor. saray karar veriyor. Hı hı. Ama istibdat dediğiniz zaman...
İşte sokağa çıkma yasakları, iki kişinin, üç kişinin yan yana gelip konuşmasının yasak olması...
Bunların bir kısmı bazı kelimelerin kullanılması...
Yıldız kelimesinin kullanılmaması
evet, sansür
gibi.
Heyeti var falan. Şimdi tabii bazı müesseseler var. Bu müesseseler normal işlediği zaman belki bu kadar tepki reaksiyon doğurmaz. Ama normal işlememeleri bir takım tepkileri beraberinde getirmiş. Bunlar çok abartılmıştır. Mesela Osmanlı Devleti'nde Sultan Hamit zamanında bir sansür heyeti vardı. Bu sansür heyeti Maarif Encümeni'ne bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Zamanın meşhur alimleri tarafından toplanır. Neşredilen bütün kitapların ilme ve fenne uygun olup olmadığını tetkik eder. Ruhsat verir. Ruhsat verilen kitap basılır. Ruhsat verilmeyen kitap basılmaz. Bu heyete bağlı bir de sansür komitesi vardır. Bu sansür komitesi de gazetelerin umumi ahlak ve adaba, cemiyetin asayişine, emniyetini bozan haberlere yer vermemesi için önceden gazeteleri okur. Ve ondan sonra onaylar veya onaylamaz. O zamanki tanıyanların anlattığına göre gerek Maarif Encümeni gerek sansür heyetindeki insanlar aklı selim sahibi insanlardı. Fakat kraldan çok kralcılık denen bir tabir vardır. Sansür heyetinin sarayın istediğinden çok daha ileriye giderek aşırı bir takım tedbirler uyguladığını da kabul etmek lazımdır. Bunun belki doğrudan sarayın istediği değildi ama kraldan çok kralcı davranmanın yani tatbikatla alakalı olduğunu söylemek mümkün. Bu sokağa çıkma yasaklarından bahsedecek olsak böyle bir şey yok ama yani bir takım güvenlik hadiselerinin yoğunlaştırıldığı çünkü Osmanlı bankası basılmış yani Ermeni teröristler tarafından. Bomba konulmuş padişahın arabasına. Evet. Bundan dolayı İstanbul'da emniyet tedbirlerinin fazla olması tabidir. Bir de istihbarat teşkilatının emniyetine inanmış Sultan Abdülhamit ve İngilizlerin bütün dünyaya istihbaratlarının ileri gitmesiyle hakim olduğunu öğrenmiş. Bundan dolayı güçlü bir istihbarat teşkilatı kurmuş. Buna hafiye teşkilatı deniyor. Hafiye gizli demektir. Ve bundan dolayı da Sultan Hamit çok tenkit edilmiştir. Bu hafiyeler muhtemelen işi iyice ileriye götürmüşler. Yani kendilerinden istenilenin de ötesine varmışlardır. Bu mümkün. Herkes bu hafiye teşkilatından aldığı güçle birbirini ihbar eden jurnaller yazmıştır. Bu da mümkün. Fakat istihbarat teşkilatı her devlet için lüzumludur. Nitekim hafiye teşkilatı lağvedildikten sonra İttihat ve Terakki teşkilatı mahsusayı kurmuştur ki bugün Milli İstihbaratın esasıdır.
Devamıdır.
Ve hafiye teşkilatından fevkalade esaslı, fevkalade sistemli ve onlardan daha ileri derecede çalışmıştır. Saraya giden jurnallere gelince padişah bunların çoğunu açıp okumamıştır bile. Her şeyden haberdar olmayı istemiş fakat bunları ciddiye almamıştır çoğunu. Bunu da görüyoruz. Hı hı. Yani istemiştir her şeyden haberdar.
O kaynağı da ayırmış
evet,
yani.
Evet, herkesten haberdar olayım fakat ben neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırabilirim demiştir. Bütün bunlar Osmanlı Devleti'nin bir istibdadın varlığı sonucuna götürmüştür bazı tarihçileri. Ama istibdat demek baştakinin dediğim dedik, çaldığım düdük olduğu bir düzendir. Osmanlı Devleti'nde kanunlar var. Bu kanunlar Şurayi Devlet'te hazırlanıyor. Daha önce hazırlananlar var. Meclis tarafından hazırlananlar var. Padişah bunlara riayet ediyor. Padişah bu kanunları değiştiremiyor. Neticede bu kanunlar içinde hareket ediyor. Onun için Sultan Hamit zamanını mutlak bir monarşi olarak adlandırmak doğru. Fakat istibdat olarak adlandırmak doğru değil. Yani siyasi olarak, ilmi olarak doğru değil. Ama yine dediğim gibi bu rejim pek çok hürriyet aşıklısını memnun etmemiştir. Ama şimdi işin bir de başka bir yönü var. Bu devirde bir tek İngiltere'de bir demokrasi uygulanıyor. O da bugünkü gibi değil. Fransa'da demokrasi yok. 3. Napolyon başta diktatörlük var. Almanya'da yok. Rusya'da yok. Avusturya'da yok. Hiçbirisinde bir demokrasi yok. Sen tutup da Türkiye'de onlardan çok daha fen bakımından, askeri bakımından, siyasi ve diplomasi bakımından geri olan bir ülkede onlardan daha ileri bir demokrasi, onlardan daha ileri bir hürriyet ve liberalizm istemek o da abes. İşte o da sizin biraz evvel dediğiniz gibi Osmanlı Devleti'ne dar, kısa veya bol elbise biçmek olarak tarif edilebilir. Osmanlı Devleti'nde demokrasi geleneği çok eskidir. Rusya'da, Avusturya'da, Almanya'da demokrasinin D'si yokken Osmanlı Devleti'nde 1840'tan itibaren taşra meclislerinde, mahalli meclislerde seçimle gelen üyeler vardı.
Şimdikilerde bile evet. Yani şu andaki seçimlerde bile olmayan.
Olmayan bir şey.
Ki önümüzdeki evet. Günlerde konuşacağız evet. Bunları.
Her vilayette halkın seçtiği üyeler var meclislerde. Ve yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim. Düşünebiliyor musunuz? Rusya'da böyle bir meclis olacak ve yarısı Türklerden müteşekkil olacak. Mümkün değil.
Ki nüfusun belki de yani, değil mi? Yarısı Türktür.
Avusturya'da Macarlar böyle mümkün değil böyle bir şey ama Türkiye'de var. Türkiye'de var. Ve bu seçimle gelenler o memleket meselelerini konuşuyor. Vergileri koyuyor, cezalandırma yapıyor, memurları yargılıyor. Nizamnameler yapıyor. Yani o vilayetin yönetimine etkili olarak katılıyor. Osmanlı Meclisi'nde de zaten bunlar mebus olarak bulundular. Mebus seçimi yapıldı, demokrasi Türkiye'ye çok eskiden girdi. 1840'tır Türkiye'ye batılı anlamda demokrasinin girişi. Çok kimse bunu bilmez ama böyledir. Şimdi böyleyken buna rağmen Sultanahmet idaresinden memnun olmadılar. En kötüsü 1897'de Girit sebebiyle Yunanlarla bir harp çıktı. Yunan Harbi'nde Osmanlılar tek başına Yunanları yendiler ve İngiliz istihbaratının Türk ordusunu 6 ayda Termofil geçidini aşamaz dedikleri Termofil geçidini, ki şimdi 300 Spartalı filmiyle yine gündeme geldi, bir gecede geçtiler. Atina'yı işgal ettiler. Osmanlı ordusu büyük bir galibiyet kazandı. Yunanlar barış istemeye mecbur kaldılar. Barış imzalandı. Fakat Avrupalıların araya girmesiyle Osmanlı Devleti bu galibiyetten fazla bir şey elde edemedi.
Bir gözdağı vermekten öteye gidemedi yani.
Ama memleket ekonomi, bakın bugün bile Kuzey Irak'a girmenin 120 milyar dolarlık bir maliyeti var sadece girmenin. Böyle bir zamanda Osmanlı maliyesini hayli sarsmıştır. Bu sarsıntı
bir ganimettir yani, savaşta asıl olan gövde gösterisi ve ben senden üstünüm düşüncesini ispat etmek kadar ganimettir
ama
alınan.
Ama son zamanlardaki savaşlarda böyle bir şey söz konusu değil.
Biz ne aldık bu savaştan, ben merak ediyorum.
Hiçbir şey alamadık yani, sadece Balkan ülkelerine bir gözdağı verdi. 20 sene Balkan ülkeleri hareket edemediler.
Yani dediler ki eğer kıpırdarsanız ben hala canlıyım, buradayım,
canlıyım, sizi yok
ederim. Bu halim bile
Atina'yı
yeter.
İşgal etti yani. Girit en azından bir müddet daha elinde tuttu bu vesileyle. Yunanistan en azından haddini bildirdi ama memleket ekonomisine büyük bir darbe vurdu. 1897'den 1908'e kadar 11 yıllık devre zarfında maaşlar geç çıkmaya başladı. Paranın değeri düştü.
Bu pek olan bir şey de değil zaten, evet. Osmanlı gibi istikrarlı ve muhafazakar bir ekonomi için.
İçinde bu halkı Sultanahmet'ten giderek daha büyük memnuniyetsizliğe sevk etti. Ve 1908 yılına geldiğimizde artık İttihat ve Terakki'nin modern tabirle söylemleri halk arasında da revaç bulmaya başladı.
İşte bu tabana inmek.
Maaş alamayan subaylar, maaş alamayan memurlar, İttihat ve Terakki'yi destekledikleri gibi paranın değeri düşen ve gıda maddelerini bulamayan halk da bu başımızdaki gitsin, İttihat ve Terakki'nin vaatleri bizim için daha cazip, daha parlak dediler.
Sonra?
Evet, 1908 yılına geldik. Bu artık Osmanlı ülkesinde yeni bir rejimin kurulduğu bir devirdir. Bir sene sonra Sultanahmet'in tahttan indirildiğini görüyoruz. 1908 meşrutiyetinde İttihat ve Terakki'nin çok önemli bir rolü vardır. Rumeli'de karışıklıklar çıkartmışlardır. Rumeli ordusunun subayları.
Tek başına mı? Yine ben bu tek başınalıktan ya da bu özellikle belki de Balkanların coğrafi ve siyasi durumunu göz önünde bulundurarak soruyorum.
İttihat ve Terakki fırkasının tek başına hareket etmediği cemiyetinin çok açıktır. Çünkü Sultan II. Abdülhamit politikası zamanın Avrupa devletlerinin tamamı tarafından tasvip edilmeyen bir politikadır. Rusya bir takım emellerine mani olduğu için Sultanahmet'i istememektedir. Fransa eski gücünü kaybettiği için Osmanlı ülkesinde Sultanahmet'in saltanatını istememektedir. İngiltere ise Sultan II. Abdülhamit'in pan-İslamist, hilafetçi politikasından memnun olmadığı, hatta çok endişelendiği için Sultanahmet'i istememektedir. Bu devirde 1908 yılında dünya haritasının 1/4'ü pembe boyalıdır.
Nedir pembe boya? Neye kastedin?
Büyük Britanya, İngiltere'nin işgali altındadır. Sömürgeleridir. Bu sömürgeleri.
Bu birebir işgal midir yoksa sadece işte ham madde sömürüsü ya da din emperyalizmi?
Hayır. Din emperyalizmi yok. İngiltere'nin sömürgeciliği tamamen hakimiyet ve ekonomik müstemlekecilik olarak kendini
yani
gösterir.
Yani bir haritadır. Ciddi anlamda bir
tabii,
global.
Tabii oranın valileri vardır. Valiler tarafından veya komiserler tarafından idare edilir. Afrika'nın yarıdan fazlası, Hindistan, Avustralya, Kanada hala buranın elindedir. Asya'da fevkalade çok ülkesi vardır. Afganistan öyledir. Hindistan öyledir. Malezya öyledir.
O dönemden bahsediyoruz.
O dönem 1908. İngiliz işgalindedir. Ve İngiltere'nin göz diktiği çok önemli topraklar vardır, Osmanlı toprakları. Yani Irak gibi, Arabistan gibi petrol ihtimali olan Süveyş kanalının etrafını Mısır işgal etmiştir zaten. Süveyş kanalının etrafında hem geçit yolları, hem Akdeniz, hem Orta Doğu, hem istikbal vadeden topraklar. Bu topraktan ele geçirilmesi lazım. Hem de Sultan II. Abdülhamit fevkalade kullanmıştır halifelik nüfuzunu. Yani dünya Müslümanlarının halifesi olmak sıfatıyla Güney Afrika'dan Çin'e kadar nüfuz kullanmıştı ki bu coğrafyada İngilizler at oynatmaktadır. İngilizler her an müstemlekedeki Müslümanların halifenin bir çağrısıyla ayaklanacağından, kendisine problem çıkaracağından korkmaktadır. O halde Sultan Abdülhamit'in behemal tahttan indirilmesi ve halifeliğin behemal kaldırılması lazımdır. İngiliz politikasının 20. asır politikasının esası bunun üzerine kuruludur. Dolayısıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti zamanın Avrupa devletlerinin üç büyük güç tarafından fevkalade açık, hem gizliden gizliye hem açıkça desteklenmiştir. Bir cemiyetin Sultan Abdülhamit'in fevkalade dikkatli, her taraftan haberi olan bir rejiminde böyle dağa çıkması, efendim kendi üzerlerine gönderilen Şemsi Paşa gibi üst düzey bir generali öldürmeleri, postaneleri, karakolları elde etmeleri, vilayetleri elde etmeleri, bürokratları elde etmeleri kolay bir şey değildir. Yani orduyla da bağlantı kurularak İttihat ve Terakki Cemiyeti fevkalade güçlendirilmiştir.
Şimdi tabii bu haritaya bakıldığında ortaya çıkanla bize dikte edilen arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu düşünüyorum ve böyle hani bazı bağlantı noktalarını yakalamaya çalışıyorum siz bir yandan konuşurken. Ve tabii ki üzülüyorum ister istemez.
Elbette.
Nasıl kullanıldığımız da
efendim,
belki
evet,
bazı noktalarda
yani,
ortaya çıkıyor.
İttihat ve Terakki'yi bilmeyenler, İttihat ve Terakki'yi tanımayanlar Osmanlı'yı tanıyamaz. Osmanlı Devleti'nin niçin yıkıldığını anlayamaz. Bugün içinde bulunduğumuz meseleleri çözemez. İttihat ve Terakki'yi çözmek, İttihat ve Terakki'yi tanımak, Osmanlı tarihindeki yerini bilmek çok muammayı, çok problemi çözecek bir meseledir.
Yani taşları yerine oturtmak
evet,
mıdır?
Evet, İttihat ve Terakki'yi bildiğiniz zaman ondan sonra bütün olayları bunun üzerine bina etmeniz mümkündür.
Peki biz bunu bu hafta bitiremeyeceğiz o ortada.
Evet.
Ben çok böyle isimlere geçmek istemiyorum
evet.
O yüzden. Çünkü çok bildiğimiz isimler var. Türkiye'ye bedelinin özellikle işte Birinci Dünya Savaşı vesaire vesaire evet. Gibi ağır olduğunu ikinci
zaten
haftada
zaten onlara gerek
yok.
Bizim burada bunları anlatmamızın sebebi doğrudan İstanbul'la İttihat ve Terakki'nin bağlantısı. Hı hı. Halkla olan bağlantısı, halkta bıraktığı izler bunların üzerinde durmaktır. Hı-hı. Yoksa siyasi tarih dersi vermek değildir.
Yok elbette
ama
değil
zaten,
ama bir şeyleri anlamak
evet, ama
açısından.
Neticede bir ön bilgi olarak bunları arz ettik. Önümüzdeki programlarda da inşallah İttihat ve Terakki'nin halkla ve İstanbul'la olan bağlantısı, hı-hı, bıraktığı izler, bıraktığı, hı-hı, hatıralar üzerinde dururuz.
Özellikle İttihat ve Terakki deyince tabii İstanbul'daki hani biz İstanbul halkının, başkent halkının daha naif, daha zarif yaşadığını, hanımefendiler, beyefendiler olduklarını, İstanbul'un bu anlamda bu konumunu koruyabilmek için evini kuracağı yerin metrekaresinden bahçe düzenine, İstanbul dışından gelecek olan insanların elindeki belgeye kadar her şeyin evet, kontrol edildiğini konuştuk haftalar evet, boyunca. Ama şimdi çizdiğimiz İstanbul portresi, heh, gerek ona dikte edilen yaşama, evet, biçimiyle, gerek İttihat ve Terakki'nin vaatlerine yatkınlıkla pek anlattıklarımıza uymuyor.
Evet, İttihat ve Terakki İstanbul'un çehresini ilk değiştiren İttihat ve Terakki olmuştur. Yani savaşlarla, İstanbul'a vesika ekmeği yedirmesiyle, İstanbul'un köpeklerini imhasıyla, İstanbul'daki cemiyet hayatını değiştirmesiyle, köşe başlarında, köprülerde, yol kenarlarında vurulan, öldürülen muhalif gazetecilerle, hiç beklenmeyen infazlarla, efendim hiç beklenmeyen şehir ayaklanmalarıyla İttihat ve Terakki İstanbul tarihinde fevkalade farklı bir yer tutmuştur.
Konuşmak
evet,
lazım. Biraz önce dediniz ki işte yavaş yavaş enflasyon, şimdiki biz enflasyon diye tanımlıyoruz, paranın alım gücünün
evet,
düşmesiyle, maaşların geç ödenmesiyle birlikte daha önceleri tıbbiyede ya da harbiyede olan hareket, Balkanlarda olan hareket İstanbul'un içinde de destek
evet,
görmeye
evet,
başladı.
Halk içinde de destek bulmuştur evet.
Hı hı. Bu desteğin somut yansımaları oldu mu? Yani bir miting ve binlerce insan gibi böyle bir hani şimdiki mantıkla baktığınızda evet somut bir destektir bu ve padişahın karşısında milyonlar vardır gibi bir mesaj hiç verildi mi?
Bu İstanbul'da olmadı. İlk önce Rumeli'de başladı. Çünkü İttihat ve Terakki Rumeli ordusunun içinde çok kök salmıştı. Rumeli ordusu subayları birer ikişer İttihat ve Terakki cemiyetine üye olmuşlardı. İllegal bir cemiyet, neredeyse legal bir cemiyet gibi faaliyet gösteriyordu. Hükümet bu baştan ehemmiyet vermediği bu gelişmeye mani olamadı. Bir müddet sonra bu subaylar dağa çıktılar ve telgraf çekerek hükümet merkezine meşrutiyetin ilanını, meclisin toplanmasını, kanun esasının tekrar yürürlüğe konmasını istediler. Bu kaynaşmaya bir askeri müfettiş gönderdi hükümet, Şemsi Paşa. Şemsi Paşa Teğmen Atıf tarafından vuruldu. Yani bir Teğmen kumandanı olan Şemsi Paşa'yı sokakta öldürdü. Yani biz hükümete
yani
karşı
evet,
bir tavırdı
sen
bu.
Sen benim komutanım değilsin mesajıdır bu
evet,
zaten.
Bu hükümete karşı da bir tavırdı. Bu hükümete karşı bir tavırdı. Şemsi Paşa'nın öldürülmesi hükümeti fevkalade endişelendirdi. Bunun üzerine bu askerlerin taleplerini kabul edelim. Ortalık ondan sonra yatıştıktan sonra biz gene bildiğimizi okuruz dediler tahminime göre. Ve
ama hata yaptılar.
Hata yaptılar. Telgraflar kabul edildi. Ve 1908'in 23 Temmuz'unda Osmanlı hükümeti tekrar kanun esası yürürlüğe koyduğunu, kanun esası zaten yürürlük değildi de seçim maddesini, hı hı, meclis maddesini yürürlüğe koyduğunu ve derhal bir parlamentonun toplanacağını ilan etti. Böylece dağdaki subaylar indiler. İttihat ve Terakki bir zafer kazanmış oldu. Ve bu zaferin meyvelerini almak üzere artık İttihat ve Terakki bundan sonra İstanbul'da görüyoruz.
O İstanbul'daki kısım da artık biraz daha siyasi bir varlık.
Evet.
Ve belki de şimdiye kadar eleştirdiklerinin kendileri tarafından yapılmaya başladığı, tabii, ve kendi içinde de artık yıkılmaya başladığı, tabii, dönem.
1908 İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, o zaman parti yoktu. Yani partiler cemiyetler kanununa göre çalışırdı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1908'den 1913'e kadar fiilen, 1913'ten 1918'e kadar resmen Osmanlı Devleti'nin başında olduğunu görüyoruz. Yani 1908 ve 18 arası 10 yıllık dönem İttihat ve Terakki'nin Osmanlı Devleti'nin idare ettiği devirdir. Bu devire şöyle bir baktığımız zaman bilenler neler oldu, neler bitti fevkalade berrak bir şekilde görebilir.
Tabii biz o dönemden şimdi bize miras kalan problemleri ve belki de küçük birer enformasyonla üzerinden atlanabilecek problemlerin, evet, şimdi Türkiye'ye ne kadar ağır faturalarla döndüğünü, doğru, hatta çözümsüzlüklerle döndüğünü, hani bir faturası varsa ödenir belki, evet, ama çözümsüzlük, tabii, faturadan da beterdir, ağırdır. Onlarla döndüğünü gördük. Önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız.
İnşallah.
Öyle görünüyor.
İnşallah.
Çünkü hakikaten laf lafa içe belki bir dönemi daha iyi anlayabilmek için o haritayı da biraz netleştirmek lazım.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağolunuz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Haftanın tam ortasındaydık. Çalışma haftasını yavaş yavaş şu saat itibariyle tersine akıtmaya başlayacağız. Hafta sonu yavaş yavaş yaklaşıyor olacak ama şu bir gerçek ki eğer hafta sonu dediğiniz o birkaç günü anlamlı ve bir parça da dinlenerek geçiremiyorsanız hafta içi dinlendiğiniz hafta sonu yorulduğunuz günler oluyor. Bilmiyorum sizin için de öyle mi?
Doğru, aynen öyle.
Hafta içi gelse de işe dönsek de dinlenen,
doğru,
diyen
öyle,
çok insan,
doğru,
var. Biz bundan sonraki iki gün içinde biraz daha dinleneceğiniz, kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir hafta sonunun izlerini sürmeniz için yardımcı olacağız size. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İpek Yolu.